Trump neredeyse tüm dünyaya gümrük vergilerini aslında arttırmıştı göreve geldiği ilk günden itibaren. Biz programda defalarca konuştuk aslında bu gümrük vergilerinin arkasındaki amacı. Ana hedef aslında bir tehdit unsuru olarak kullanmaktı ama diğer bir hedefi de üretimi ABD'ye taşımaktı. Ancak bu gümrük vergileri aynı zamanda iç piyasada ciddi bir enflasyon oluşturduğunu da söylemiştik. Yani halk nazarında evet. Da zararları oluyordu. Şirketler de üretimini böyle bir anda ABD'ye taşıyamadı yani. Hı hı. Bu başarısız olmuş bir girişim diyebiliriz. Tüm bunların üzerine geçtiğimiz hafta Amerika Birleşik Devletleri Anayasa Mahkemesi Trump'ın bu ek gümrük vergilerinin anayasaya aykırı olduğu kararını aldı ve hepsini kaldırdı.
Evet.
Sonrasında Trump tekrar gümrük vergileri koydu, hatta arttırarak koydu ama devamı da gelmedi. Yani. Bu gümrük vergileri üzerindeki konu kapandığı gibi görünüyor. Epeydir bir haber görmüyoruz. Tehditleri de savurmuyor artık bu konuda. Şimdi burada sizin yorumunuzu merak ediyorum. Çünkü bu konu Anayasa Mahkemesi ile Trump arasındaki bu gerilim müesses nizamla Trump arasındaki bir gerilimi mi işaret ediyor tartışmalarını aslında alevlendirdi. Yani acaba bu Anayasa Mahkemesi'nin kararı müesses nizamın, Amerika müesses nizamının Trump'a bir istikamet vermesi miydi? Bu gümrük vergileri bize zarar veriyor. Biraz kesmen lazımın mesajı mıydı? Trump bunu kabul etmiyor muydu? Siz nasıl yorumluyorsunuz Gülün Hocam?
Evet Yusuf. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin de Cumhuriyetçi Parti ile Demokrat Parti'nin birbirleriyle ciddi anlamda rekabet içerisinde olduklarını ve gerek Amerika'nın iç siyasetiyle olsun, gerek Amerika'nın kısmen dış siyasetiyle olsun bazı görüş ayrılıklarına veya politik farklılıklara sahip olduklarını biz söylüyoruz. Yani küreselcilerle, ulusalcılar veyahut da enerji şirketleriyle, işte teknoloji şirketleri gibi de ayrımlar yapmıştık ve bunların arasındaki çatışmalardan bahsetmiştik. Birincisi böyle bir çatışma var ve Amerika'da müesses nizam dediğimiz bir nizam var. Yani bu müesses nizam dediğimiz nizamın içerisinde Amerika'nın başkanı var, senato var, temsilciler meclisi var, ulusal güvenlik var, FBI var. CIA var, Dışişleri Bakanlığı var, Hazine Bakanlığı var, Amerikan Merkez Bankası dediğimiz FED gibi çok etkili bir kurum var ve bunun yanında Adalet Bakanlığı vesaire pek çok kurumdan oluşan bir müesses nizam var. Şimdi bu müesses nizamın içerisinde belki şimdi Trump geldikten sonra bunların yöneticileriyle ilgili bazı değişiklikler yapmış olsa bile birçok kurumda da demokratların da var, adamları var veyahut da onların da o konularda bir nüfuzu var. Mesela yüksek mahkeme dediğimiz bu gümrük vergilerini iptal eden mahkemeler de müesses nizamın bir parçasıdır. Ve bu noktada senin dediğin gibi Trump iktidara geldikten sonra, başkan olduktan sonra uyguladığı politikalarla, yani Amerika'yı büyük yap, önce Amerika politikalarıyla dışarıdaki üretimi Amerika'nın içine taşımak ve bu çerçevede Amerika'nın diğer Çin gibi veya Avrupa gibi ülkelerle serbest ticaretinde rekabet edebilir bir duruma ulaşabilmesi için gümrük vergilerini kullanması konusunda bir takım girişimler oldu, bir takım uygulamalar oldu. Tabii dünyadan buna itirazlar geldi ama Amerika'nın içinden de itirazlar geldi. Çünkü siz Çin'in, örneğin Çin'den aldığınız bir mala %100 gümrük uyguladığınızda veya Avrupa'dan aldığınız bir mala, bu aynı zamanda Amerikan halkının, o ürünü tüketen halkın iki katı fiyatta tüketmesine yol açmış oluyorsunuz. Evet. Hayatı pahalılaştırmış oluyorsunuz. Enflasyonu etkilemiş oluyorsunuz. Zaten gümrük vergileri enflasyonu oluşturan en önemli kalemlerden bir tanesi. Ve bu noktada özellikle FED Başkanı ile Trump arasındaki gerilimin sebeplerinden biri de bu meseledir. Dolayısıyla bir de şu olmuştur. Yani Trump sürekli %100'e çıkarıyorum, %145'e çıkarıyorum, yok şimdi indirdim %125'e, yok %25'ten %15'e indirdim.
Belirsizlik oluşturuyor.
Yani bu dünyada Amerika'ya veya Amerikan başkanına karşı bir güvensizlik oluşturdu. Evet. Yani bu adama güvenilerek iş yapılabilir mi acaba? Yani yarın bundan vazgeçebilir mi? Bugün evet dediğine yarın hayır diyebilir mi? Yani yalan söyleyen bir adam, güvenilmez bir adam. Yani böyle bir karakter sahip biri Amerikan gücünü kontrol etmede uygun mu? Dolayısıyla bunun ürettiği bir takım olumsuzluklar ortaya çıktı. Ve hatta şunu söyleyeyim. Yüksek mahkemenin bu gümrük vergilerini iptal etmesinden sonra Trump ilave artı %10 daha koyacağım dedikten sonra mesela o %15'te Avrupa Birliği anlaşmıştı. Yani Amerika'nın kendisine %15 gümrük vergisi uygulaması konusunu kabul etmişti ve Avrupa Parlamentosu'nda bu oylanacak, kabul edilecekti. Ve bu oylamanın öncesinde, hemen öncesinde Trump yeniden %10 daha ilave koyuyorum dediğinde gümrük vergisi. Hı-hı. Avrupa Parlamentosu bu anlaşmayı askıya aldı, onaylamadı. Niye? Çünkü böyle bir şey var. Dolayısıyla bir belirsizlik üretiliyor. Hı hı. Ve bu belirsizliğin içerisinde hem demokratların cumhuriyetçilerle çatışması var. Hem müesses nizamın içerisinde mesela kongrenin veya senatonun veya ulusal güvenliğin ya da CIA'nin ya da Dışişleri Bakanlığı ya da Hazine'nin Trump'tan farklı düşünceleri söz konusu olabilir. Bu noktada bunu da normal karşılamak gerekir. Çünkü çok farklı ve çeşitli erinin olduğu bir yerde tek tiplikten söz edilemez. Onun için Amerikan Başkanı müesses nizamın tamamı değildir. Bir sadece bir kısmından ibarettir. Müesses nizamın diğer kısmı Amerikan Başkanı'nın başkanıyla zaman zaman uyumlu hareket edebilir. Zaman zaman da onunla ters düşebilir. Aralarında bir gerilim ve çatışma olabilir. Senin bahsettiğin yüksek mahkeme meselesinde olduğu gibi yüksek mahkeme Amerika'nın önemli kurumlarından biri olarak zaman zaman sadece bu gümrük meselesinde değil, göçmenler meselesinde veya diğer meselelerde de Trump'a karşı çıktığını biliyoruz veya onu ayar verdiğini biliyoruz. Onun kararlarını geçersiz kıldığını biliyoruz. Yeniden düşünmesini sağlamak için bir takım iptallere gittiğini biz biliyoruz. Bundan sonra yeniden bir değerlendirme yapılacaktır. Evet. Yani gelinen nokta Amerika'nın Trump'ın başkan olduktan sonra bugüne kadar uyguladığı politikalarla Amerika'nın ulusal güvenlik strateji belgesinde ortaya koyduğu hedefler arasında bir örtüşme, bir uyum veya bir ilerleme var mı yok mu, işe yarıyor mu, yaramıyor mu konusu değerlendirilecektir. Yaramayan konulardan görece vazgeçilecektir. Ve onların yerine yeni politikalar üretilecektir. Evet. Yani şu noktayla bitireyim. Amerika Birleşik Devletleri'nin son bir yılda çizdiği o profil dünyada hiçbir ülkeye ve devlete veya insanlığa güven vermemektedir. Hı. Bir güvensizlik oluşturmuştur. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri kendi müttefiklerini bile haraca bağlamak isteyen veya onları ötekileştiren bir tutum içerisinde olduğundan dolayı kendi müttefikleri dahi ona güvenmemektedirler. Onun için dünyada Amerika'ya karşı bir cephe oluşmaktadır. Yeni cepheler ortaya çıkmaktadır. Hı. Yeni ittifak arayışları ortaya çıkmaktadır. Yılmaz'ın bahsettiği Avrupa Birliği'nin üyelerinin İngiltere üye değil ama Almanya'nın olsun, Fransa'nın olsun ya da İngiltere'nin gidip Çin'le ittifak arayışları veya yeni yakınlıklar kurmaya çalışmalarını bu bağlamda değerlendirebiliriz. Bunun için Amerika Birleşik Devletleri'nin bu politikaları Amerika'yı dünyada gittikçe yalnızlaştırmaktadır. Müttefiklerini dahi düşmanlık konumuna karşı cepheye itmektedir. Ve bu Amerika Birleşik Devletleri açısından dünyayı yönetme konusunda önemli bir zorluk oluşturmaktadır. Yeni rakip güçlerin ortaya çıkmasına yol açabilecektir. Bu nedenle de Trump'ın belki de bazı yönleri kontrol edilmelidir. Onun için ben onu bu çerçevede değerlendiriyorum. Hı hı. Yani Amerikan siyasetinde Amerikan devlet aklı dediğimiz aklın aslında Trump'la bir parçasıdır ve diğer bu kurumlar da bir parçasıdır. Ve bu aklı oluşturan bir bütündür. Onun için de Trump'a yol göstericilik yaptıklarını, yapacaklarını ve Trump'ın her kafasına estiğinde istediğini yapması noktasında ona engel olacaklarını da düşünüyorum.
Kesinlikle. Allah razı olsun. Gördüğümüz kadarıyla şimdi Trump göreve nasıl geldi? Hangi sloganlarla geldi? Önce Amerika, Amerika'yı tekrar yeniden büyük yapma. Şimdi bu iki sloganda da ya da iki hedefte de başarısız olduğunu görebiliriz. Mesela dünya üzerinde evet bir kaos yaratarak ya da askeri gücünü kullanarak zaten gücünü pekiştirme anlamında bir şeyler yapmaya çalıştı diyebiliriz ama aynı zamanda bu attığı hamleler dünya siyasetini de kaosa sürükledi. Başarıdan çok başarısızlık diyebiliriz. Nitekim iç siyasete baktığımız zaman iç siyaset Trump'ın geldiği günden itibaren kaosa sürüklendi. Amerikan halkı zaten birbirine düşman hale geldi. Eyaletler federal hükümetle düşman hale geldi. Sokağa askerler indi. Asker daha öncesinde gümrük muhafızları indi. Askerler ayrı indi. Sürekli Amerikan içerisinde kaosa sürükleyen bir devletten bahsediyoruz. Devlet yönetiminden bahsediyoruz. Amerikan müesses nizamının zaten Trump'ın bu tutumundan da memnun olacağını düşünmüyorum. Çünkü hem dışarıda bir başarısızlık söz konusu. Çünkü o zayıflayan gücüne rağmen hala askeri güçle bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yapmak zorunda kalıyor. Bir siyasi güç elde edemedi. İçeriği de birleştiremedi. İçeriği birleştiremeyince içeride ayrılıklar oluştu. O yüzden bu aslında hem halkın tepkisini çekiyor hem de müesses nizamının tepkisini çekiyor diyebiliriz. Başka yapacak bir şey var mı? Daha iyi ne yapabilirdi? Bence o da yok. Bir çöküşe sürüklenen Amerika'dan bahsediyorum.
Bu son cümlen güzeldi. Çöküşe sürüklenen bir Amerika var.
Evet.
Ama yine de şunu da ona ilave edelim. Hı hı. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu bahsettiğimiz şeyler bizim tabirimizle bir danışıklı dövüş içerisinde de gerçekleşiyor olabilir. Müesses nizamla Amerika'nın başkanı arasında bir danışıklı dövüşte söz konusu oldu.
Şey gibi Epstein dosyasında bahsetmiştik ya, yayınlasak mı daha az zarar verir, yayınlamasak mı?
Evet.
Trump meselesi de öyle. Trump'ın başkanlığına en azından yol açılması da onun gibi. Trump'ı başkan yapsak mı daha kötü olur, yapmasak mı daha kötü olur?
Evet.
Trump en azından çöküşümüzü biraz daha yavaşlatabilir meselesinden yol verilmiş gibi görünüyor.
Yani. Evet, bu bazen bizde de oluyor.
Evet, örnek
vereyim. Mesela hükümet bir yasa çıkarmak istemiyor bazı konularda. Çünkü onun kendisiyle ilgili önemli sorunlara yol açabilir. Hı-hı. Ama ne yapıyor? Anayasa Mahkemesi yoluyla o yasayı çıkartmış gibi bir takım kararlar aldırabiliyorlar. Evet. Kendisi yapmıyor ama Anayasa Mahkemesi yapıyor.
Kesinlikle.
Onun gibi bazı konularda da o müesses nizamın kurumlarıyla Trump arasında danışıklı dövüş anlamında, yani Trump ileri bir adım atıyor, işte öbürü o adımı geri çekiyor, orta bir yol bulunuyor şeklinde bir politikada olabilir.
Kesinlikle. Allah razı olsun. Allah razı olsun.